Ayrım 24. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Sayfa 321. Papelasyon. Sabah gazetelerini okuyordum. Gazeteler tanınmış bir yazarın basılan bir kumarhanede yakalandığını yazıyordu. Tanınmış yazar polislere kumar oynamadığını, yazacağı bir eser için inceleme yapmak üzere kumarhaneye geldiğini söylemiş. Bu haberi yeni okumuştum. Yusuf geldi. Hadi abi gidiyoruz dedi. Nereye? Bir enayi bulduk. Papelasyonla herifi nasıl kazıklayacağımı. Gel de gör. Merak da ediyordum. Yusuf'la beraber çıktık. Beni Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir apartmana götürdü. Odada iki arkadaşı daha vardı. Sen burada otur, ben sonra geleceğim dedi. Yusuf'un arkadaşlarına bu numarayı gazeteler her gün yazıyor. Bunu kimse yutmaz sanırım dedim. İçlerinden biri bu numarayı yutmayacak enayi yoktur dedi. Biraz sonra kapı çalındı. Açık göz ama gerçekten açık göz, giyinişinden, konuşmasından taşralı bir zengin olduğu belli. Merhaba arkadaşlar, dedi. Kurnaz kurnaz gülüyor. İnanmadım ya, dedi. Bir görmeye geldim. Yusuf'un bir arkadaşı. Ben de inanmadım, dedi. Ama bir kez görmekten bir zarar çıkmaz. Açık göz. Ha, dedi. Görmeyen bir zarar çıkmaz. Benim ağzım yandığından bütün bu numaraları iyi bilirim. Bir vakitler bizim kasabaya iki kişi geldi. Buranın eşrafı kimdir diye Gizli'den sorup beni öğrenmişler. Bunlar bana geldi. Ellerinde ta Cenevizler zamanından kalma bir harita var. Bana efendi ha, biz bu kasabada bir hazine biliyoruz. Lakin yabancı olduğumuzdan açamıyoruz. Sen bize yardım et. Seni hazineye ortak edelim dediler. Bir gece Cenevizlerden kalma hazineye hakikat çıkarttık. Dört Meryem Ana heykeli, üç de İsa heykeli. Hepsi altın. Oturduk paylaşmaya ve lakin biz üç kişiyiz. Altın heykel yedi. Paylaşamadık. İçinden biri sarrafa gidelim de altın mı bir öğrenelim dedi. Sarrafa heykeli götürmek olmaz. Ucundan bir parça kopartıp götürdük. Sarraf baktı, hakikat altın. O iki kişiden biri, efendi ağa bunlar antika, altından pahalı. Hele antikalını bırak, sırf altın olsa 100.000 lira eder. Sen bize 50.000 lira ver, al hepsi senin olsun, helalleşelim dedi. Heykelleri tarttım, 9,5 kilo geliyor. Verdim heriflere, 50.000'i gittiler. Ben de heykelleri aldım, satmak için İstanbul'a geldim. Yahu hepsi demir değil miymiş? Herifler ucuna biraz altın yapıştırmışlar, beni kazıklamışlar. Bizim 50.000 gitti. Ama benim de gözüm açıldı. O sebepten ben böyle dalgalara gelmem. Yusuf'un arkadaşlarından biri ben de inanmıyorum dedi. İnanmıyorum ama bir kez göreyim dedim. Açık göz ben makineyi de biliyorum dedi. Bunu da gördüm. Bir vakit İstanbul'a gelmiştim gene otelde biri. Efendi ecnebiyeden biri gelmiş. Herifin elinde bir makine var. Para doğuruyor dedi. Gidip makineyi gördük. Herif makineye yukarıdan bir binlik koyuyor. Alttan yeni bir binlik daha çıkıyor. Her binlik bir binlik daha doğuruyor. 2-3 doğursa iyi doğurmuyor. Ben 30 tane binliği ortaya koydum. Bir bastık. Üçünü de makinenin ilacı bitti. Makineyi işleten yarın ilaçlayalım da yapalım dedi. Odayı kilitledik, anahtarı belkim kalbine bir şüphe gelir emice diye bana verdiler. Ertesi gün geldim odayı açtım. Makine orada, paralar yok. Herif bizi yutturmuş kardeş. O sebepten ben bu numaraları yutmam gayrı. Yusuf'un arkadaşlarından biri, ben de yutmam ya, bir kez göreyim diye geldim dedi. Açık göz, başından geçen başka olayları anlattı. Hepsinde de dolandırılmıştı. Her anlattığı olayın sonunda, o sebepten ben yutmam diyordu. Yutmam ya, meraktan geldim. Yusuf'un arkadaşları, biz de meraktan geldik. Bu zamanda kim yutar böyle şeyleri? Her gün gazetelerde okuyoruz, diyorlardı. Kapı çalındı. Bu gelen Yusuf'tu. Onu açık göze öbürlerine tanıttılar. Papelatör. Papelatör Yusuf, muavinine papelasyon makinesini getir, dedi. Muavin, ambalaj içine bir kutu getirip masanın üstüne koydu. Papelatör Yusuf, ambalajı açtı. Papelasyon makinesi ortaya çıktı. Sağda bir bisiklet pedalı, üstünde duvar saati çarkları, önde soba borusu gibi bir boru, orasında burasında otomobil dişlileri, cıvatalar. Beyler, dedi. Bazı dolandırıcılar çıktı, bizim mesleğimizin şerefini de batırdı. Gazetelerde para doğuran makinelerle nasıl dolandırıcılık yapıldığını çok okumuşsunuzdur. Artık bu zamanda bu yollarla dolandırılacak enayi kaldığını sanmıyorum. Ben sizden para istemiyorum. Benimki hakiki papelasyon makinesi. 20 sene ecnebi memlekette bir papelatörün yanında çalışıp bu işi öğrendim. Şimdi gözünüzün önünde yapacağım. Sizden para mara istediğim yok. Papelatör Yusuf ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını sıvadı. Gelin papelasyon makinesine iyice bakın dedi. Açık göz gülerek, hemşerim yuttu belleme dedi. Emme bir bakalım. Bakmaktan bir şey çıkmaz. Hepimiz papelasyon makinesine iyice baktık. Yusuf gördünüz dedi. Makinenin içinde para yok. Cebinden cüzdanını, cüzdanından bir 1.000 lira çıkardı. Hepimizin gözü önünde bu 1.000 lirayı popülasyon makinesinin arkasında bir maden levha üzerine koydu. Son 1.000 liralığın boyunda yeni bir kağıdın üstüne küçük şişelerden ilaçlar sürdü. Kağıdı binliğin üstüne koydu. Popülasyon makinesinin kahve değirmeni koluna benzer kolunu 3 kere çevirdi. Makinenin küçük ampulleri yandı, çarklar döndü. Açık göz, arkadaş bana yutturamazsın, ben yutmam dedi, ama seyre eğlenceli oluyor. Popülatör Yusuf koyduğu yerden 1.000 lirayı kaldırdı, altta 1.000'lik daha vardı. Demin koyduğu boş kağıt yepyeni 1.000 lira olmuştu. Öbürleri benim kadar şaştılar mı bilmem, açık göz hiç şaşmamıştı. Bana yutturamazsın arkadaş diyordu, benden para koparacağın belleme. Yusuf'un arkadaşlarından biri, aman arkadaş nasıl oldu? Al şu 100 lirayı da bir daha yap dedi. Yusuf bu sefer de 100 lira koydu. Yine aynı şeyleri yaptı, 1 100 liralık daha oldu. Bu sefer ben 1 2,5 liralık verdim. 3 dakika sürmedi. Yusuf bana 2 tane 2,5 verdi. Cebime attım. Kimin parasını doğurtursa o, Doğan parayı da cebine indiriyordu. Açık göz, beni yuttu belleme arkadaş, yutmadım ya. Al şu 100'lüyü de bir doğurt görelim dedi. Popülatör Yusuf açık gözün 100 lirasını hemen 2 tane 100 lira yaptı. Açık göze verdi. O da alıp cebine attı. Arkadaş yuttu belleme dedi. Sen şu görneği de çıkarsana, bir el çabukluğuna getiriyoruz. Yusuf soyundu, atlet vanilasıyla kaldı. Açık göz ona bu sefer bütün 1.000 lira verdi. Popülatör Yusuf binliği popülasyon makinesine koydu. Kolu bir çevirdi, üst üste 2 tane 1.000 lira. Açık göz binliklerden birini cebine koydu. Arkadaş yutturmaya yutturamadın ve lakin şunu da 2 yap görelim dedi. Tam bu sırada küt diye kapı açıldı. 6 kişi birden içeri doldu. Kimse kıpırdamasın. Tabancaları çekmişler, en öndeki eller yukarı diye bağırdı. Hepimiz ellerimizi havaya kaldırdık. En öndeki Yusuf'a ne yapıyorsunuz diye sordu. Yusuf, para basıyorduk dedi. Vay kalpazanlar vay. Ulan 6 aydır sizi arıyoruz. Açık göz, vallahi polis bey diyecek oldu. Öndeki sus diye onu payladı. Hemen aklıma o sabah okuduğum gazetedeki haber geldi. Kumarhanede basılan yazar, yarın da gazeteler beni yazacak, resimlerim basılacak. Rezalet. Kumarbazların hayatını incelemeye geldim desem kim yutar? Polislerden biri, ulan alçaklar, devletin parasını ha, cezası 10 seneden başlar, dedi. Açık gözün eli ayağı titriyor. Ben ondan beter. O sırada polislerden biriyle Yusuf'un arkadaşlarından biri fısıldaşmaya başladılar. Ah şöyle, Yusuf ceketini alıp cebindeki cüzdanını olduğu gibi polislerden birine verdi. Polis cüzdandaki parayı saydı, 4.000 lira. Bu kadar mı? Vallahi başka yok. Herkes cebindeki parasını sökülmeye başladı. Açık gözün cebinden 40.000 lira çıktı. 10.000 lirasını vermek istedi. Polisler razı olmadılar. İçimizden birimiz oyun bozanlık etsek hepimiz yanacaktık. Onun için açık göze, ver ulan senin yüzünden 10 sene hapislerde mi çürüyelim diye bağırdık. Açık göz ağlayacak oldu ama paraları da verdi. Benim 200 küsür liram vardı. En ucuz ben atlattım. Polislerden biri çek arabanı dedi. Parayı vereni kıçına vurup sepetliyorlardı. Dışarı çıkınca yeniden hayata kavuşmuş gibi sevindim. Az kalsın adım hiç yoktan kalpazana çıkacaktı. Bütün bunlardan sonra akşam üzeri popülatör Yusuf gelmesin mi? Yusuf, ne suratla geldin yine? Bir daha buralara uğrama. Neden abi, ne yaptım sana? Al şu paranı. Polislere verdiğim parayı masanın üzerine koydu. Param ara istemiyorum, çabuk git buradan. Ayağını öpeyim abi. Senin kendi paran, al şunu. Neyi kızın anlamadım, ben sana popülasyon işini gösterdim. Bu numaraya gelmeyecek hiç kimse yoktur. Onlar polis değil ya, bizim arkadaşlar. Hapı yutunca. İnsanoğlunun türlü tutkusu var. Benimki de tiyatro. Tiyatro seyretmesini bilmek de bir hüner, hatta bir sanattır. Hatta bence tiyatro seyirciliği piyes yazmaktan, tiyatroda oynamaktan çok daha zordur. Öyle piyesler vardır, bu öyle piyesleri öyle bir sahneye korlar, öyle bir oynarlar ki bunları seyretmek, yazmaktan, oynamaktan çok daha zor gelir insana. Övünmek gibi olmasın ama doğrusu iyi bir tiyatro seyircisiyimdir. Öldüğüm zaman arkamdan bir iki arkadaş, merhum memleketimizin çok iyi tiyatro seyircilerindendi diye yazarsa ruhum şad olacaktır. Tiyatro bir tapınaktır ama gel de bunu tiyatro salonunda öksürük konseri veren, piyese seyrederken fıstık yemeden duramayan, çıtır çıtır kavrulmuş kestanenin kabuğunu soyan, yüksek sesle oyunu oyuncuları eleştiren seyircilere anlat. Ünlü bir yazar arkadaşımın Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir oyunu oynuyordu. İyi bir tiyatro seyircisi için tiyatronun uzaklığının hiç önemi yoktur. Kalktım bu oyunu görmek için İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Zamandan kazanmak için de trenle gece yolculuğu yaptım. Tren sarsıntısından uyuyamam. Üstelik yataklı kompartmandaki öbür yolcudan ekşimik denilen Bozuk süt çökertesinden yapılma tuzlu peynir kokusuyla elma çürüğü kokusu karışımı pis bir koku yayılıyordu. Hava karlı, soğuktu. Pencereyi açmak istedim, kokulu yolcu bırakmadı. Bu bilinmedik zehirli kokularla kompartmanda kapanıp boğulmaktansa kendimi dışarı attım. Yemek salonunda saat 24'ten sonra yolculara kapatılınca koridorda sallana sallana sabahladım. Sabahın erken saatlerinde Ankara'daydım. Yazar arkadaşım oyununu görmek için ta İstanbul'dan gelişime çok sevindi. O gece piyesi seyredip ertesi gün erkenden yine trenle dönecektim. Ankara'ya ayağımı bastım. Boğazımı da bir gıcık sardı. Ha öksürük, ha öksür, öksürükten boğulacağım. Tren koridorunda üşütmüş olacağım. Nasıl öksürüyorum anlatamam. Sanki her öksürükte parça parça ciğerlerim sökülüp ağzımdan fırlayacak. Öksürmeyeyim diyorum, bir türlü kendimi tutamıyorum. Size baştan söyledim. Tiyatro bir tapınaktır. Orada değil öksürmek, sesli solunum bile doğru değil. Şimdi hem de arkadaşımın piyesine gider, öksürürsem rezalet. Öyle bir iki öksürme değil ki, arka arkaya ve hiç durmamayısı ya. Boğazım yanıyor, göğsüm sızlıyor. Hay Allah, ne yapsam? Akşama kadar bu öksürüğü geçirmenin kolayı. Bütün gece uyuyamadığım için bir yandan da uyku bastırıyor. Otele gidip yattım. Fakat öksürmekten uyuyamıyorum ki. Har har öksürüyorum. Ben bu öksürükle tiyatroya gidersem oyunculardan hiçbirinin konuşması anlaşılmaz. Çünkü öksürükten gırtlağımdan kalın bir boru sesi çıkıyor. Sis düdüğü, canavar düdüğü sesine benzer boğuk, çatallı bir ses. Ankara'da bir geceden fazla da kalamam. Ertesi gün mutlaka dönmeliyim. Aman bana bir öksürük doktoru. Arkadaşlar çabuk beni öksürük uzmanına götürün. Sağ olsunlar götürdüler. Doktor reçete yazdı. Bu şuruptan için şıp diye keser dedi. 2 saat arayla birer tatlı kaşığı içilecek. İçinde uyuşturucu madde olduğundan daha fazlası olmazmış. 1 kaşık, 2 kaşık, 3 kaşık. Bana mısın demediği gibi ilaçları içtikçe öksürük artıyor. Şişeyi şarap içer gibi kafama diktim, bitirdim. Öksürük de büsbüsün azıttı. Nasıl böyle öksürdükçe gözlerim yuvalarından fırlayacak ve balon gibi şişen fıtıklarım patlayacak. Aman yoksa bana arkadaşlar muziplik yaptılar da öksürük kesecek yerde öksürük artıran bir ilaç mı aldırttılar? Aklıma birden bir doktor arkadaşım geldi. Taksiye atlayıp ona koştum. Aman arkadaş, ben öksürükten ölüyorum. Bu gece de tiyatroya gideceğim. Saat 21'e kadar öksürüğü kesecek bir ilaç. O da reçeteyi yazdı. Onun verdiği ilaç öksürük hapı. Afyonlu bir ilaçtır, aman fazla alma dedi. 2 tane yut, çok tesirlidir, geçer. Ne ikisi? Tüpteki bütün hapları yuttum. Öksürük durmaz. 2. tüpü de aldım. Saat 20'ye doğru öksürük seyrekledi. Çok şükür. Yarım saat sonra da büsbütün kesildi. Arada bir öksürüyorum ama ona çoktan razıyım. Tiyatroya gittim. Yazar arkadaş en ön sırada bir koltuk ayırtmış. Oturdum. Kalbimde bir çarpıntı başladı. Herhalde ilaçlardan olacak. Koltuğa oturunca üstüme bir ağırlık çöktü. Artık salon sıcak ondan mı? Yoksa gece uykusuz kalışımdan mı? Yorgunluktan mı bilmem. Perde açıldı. Benim de göz kapaklarım kapanmaya başladı. Her bir kipriğime birer çeki taşı bağlanmıştı. Gözlerimi açmaya çalışıyorum, açamıyorum. Ta İstanbul'dan Ankara'ya tiyatro seyretmeye gel, sonra da uyu. Rezalet. Ceketimin yakasındaki toplu iğneyi çıkarıp uyanayım diye baldırıma batırıyorum, yine olmuyor. Değil iğne batırmak, beni hançerle delik deşek etseler vız gelecek. Öksürük kesilsin diye afyonlu hapları yuttum, yuttum, böyle oldum. Bütün dikkatimi toplamaya çalışırken dalıp dalıp gidiyorum. Ne sahnedekileri görebiliyorum, ne görsem seçebiliyorum, ne de konuştuklarını anlıyorum. Ben uyumamak için kendimle böyle amansız bir mücadele içindeyken, arkamdaki koltukta oturan biri çıtır çıtır fıstık yemeye başlamaz mı? Cinlerin başıma toplandı. Efendi, efendi, tiyatro mabettir. Burada fıstık yenmez diye seslendim. Biraz da bunu uykum açılsın diye yaptım ama olmadı. Yine dalmışım. Bir ara can kurtaran arabasının düdüğü gibi burnunu silen bir seyircinin çıkardığı gürültüyle sıçradım. Ona da yarı uyku içinde şşt yavaş diye seslendiğimi hatırlıyorum. Galiba sayıklar gibi de tiyatro mabettir diye de bir şey söyledim. Baktım olacağı yok. Kendimi saldım koyuverdim. Yalnız gözlerim kapansa iyi, başım göğsüme düşüyor. Şöyle dönüyorum olmuyor, böyle dönüyorum olmuyor. Kulağımın dibinde bir ses. İçme, içme, zehirli, içme ya. Orada ben de rüyamda öksürük şurubu içiyorum. Sözüm ona uykuda olmadığımı anlatmak için, bırak canım öksüre iyi gelir dedim. Bir gülüşmeyle kendime geldim. Sahnedeki oyuncu bilmeden zehirli şarap içermiş de yanındaki seyirci de ona akıl veriyor. Birden durumu kavrayıp yanımdaki adama, Rica ederim, oyunculara karışmayın, tiyatro bir mabettir dedim. Ondan sonra ne dediğimi hatırlamıyorum. Yalnız bir ara öksürük sesleri geldi kulağıma. Kesin öksürüğü, biraz susamaz mısınız diye bağırdım. Solumdaki adam, siz de evinizde uyuyamaz mısınız, rahatsız mı oldunuz dedi. Ağzının payını verecektim ama gözlerim kapandı. Yine de bir şeyler mırıldandım. Rüya görüyorum. Bir ara sahnedeki oyunla rüya birbirine karıştı. Bir horultuyla sıçradım. O sersemlikle, ayıptır ya, tiyatroda horlanmaz artık dedim. Ve başım göğsüme düştü. Gülüşmelerden kendi horultuma uyandığımı anladım. Biraz sonra biri kolumu dürttü. Ne var? Uyuyorsunuz. Uyumuyorum. Nefis muhasebesine daldım. Horluyorsunuz beyim. Birinci perde bitse tiyatrodan çıkıp gideceğim. Perde kapanmadan gitmek ayıp. Gidip gidemeyeceğim de belli değil ya. Ayakta duracak gibi değilim. Şşt! Ne var ya? Horluyorsunuz. Perde kapandı. Fuayeye çıktım. Uykumu dağıtmak için bir cigara yakıp koltuğa oturdum. Nasıl buldum piyesi? Bir de baktım piyesin yazarı. Ne diyeyim şimdi ben? Daha birinci perdede belli olmaz. Ne birinci perdesi? Hemen toparlandım. Bir de baktım paltosunu şapkasını alan çıkıyor. Üç perdelik piyes bitmiş de haberim yok. Yani çok güzel. Demek istedim ki birinci perde harika, son perde harikulade. Tebrik ederim. Otele gelişimi hayal meyal hatırlayabiliyorum. Bir gürültüyle sıçradım. Kalkıp kapıyı açtım. Karşımda bir sürü adam. Ne var? İki gündür odadan çıkmadınız da merak ettik. Affedersiniz. Bu otele nasıl gelmişim, yatağa nasıl girmişim, hiç farkında değilim. Demek burada iki gün, iki gece uyumuşum. Ceket cebimdeki tiyatro programından oyuncuların adlarına bakarak piyesin eleştirmesini yazdım. Gazetede çıktı. İstanbul'a dönüşümde Ankara'daki oyun yazarı arkadaşım gönderdiği mektupta şöyle diyordu. Tenkidin için çok teşekkür ederim. Dergilerde, gazetelerde bu kadar tenkit çıktı ama bunları yazanların hiçbiri piyesi senin kadar anlayamamış. Beni methettiğin için söylemediğimi bilirsin. Ama sen hakikaten piyesin ruhunu kavramışsın. Çoktan beri seninki kadar kaliteli, tarafsız ve doğru bir tiyatro tenkidi çıkmamıştı. Büyüyen Masa. Beyef, müdür, biliyorum Asım Bey dedi. Sizin mesainizden çok memnunum. Asım Bey bir kere daha beyefendi diyecek oldu. Müdür lafı ağzına tıkadı. Sizi unuttuğumu zannetmeyin Asım Bey, çok teşekkür ederim. Büronun bütün işi sizin sırtınızda. Siz olmasanız işler neredeyse duracak. Müdür zile bastı. Gelen hademeye idare müdürünü çağır dedi. Asım Bey de mesainiz nazara dikkate alınmıştır dedi. Masanızı değiştireceğim. Asım Bey, Allah ömürler versin beyefendi dedi. Müdür Bey içeri girer idare müdürüne, Asım Bey'e daha büyük bir masa alın dedi. Asım Bey müdüre teşekkürler ederek çıktı. Büroda 8 kadın 27 erkek memur çalışıyordu. Çalışıyordu demek pek yerinde değil. Bu kadar kişi aylık alıyordu. Bir çalışan Asım Bey'di. Bütün ötekilerin hepsi bir Asım Bey'in yaptığı iş kadar bile iş çıkarmıyorlardı. Bunu Asım Bey gibi öbür memurlar da, şefler de, müdürler de biliyordu. 14 yıldır bu büroda çalışan Asım Bey hiçbir iş günü büroya gelmemezlik etmemişti. Hastalanmış, hasta hasta yine işinin başına gelmişti. Sabahtan akşama kadar çalıştığı yetmezmiş gibi çalışma saatlerinde yetiştiremediği işleri de evine götürür yapardı. Bürodan eve, evden büroya gidip gelirken eski çantası hep dosyalarla dolu olurdu. Doğrusu öteki memurlara devamsız denilemezdi. Onlar da maç olmadığı, önemli bir işleri çıkmadığı, izinli gitmedikleri, hasta olmadıkları zamanlar büroya gelir, tatlı vakit geçirirlerdi. Asım Bey 14 yıldır bir büroda çalışırdı ama ilk girdiği zamanki aylığı bir kuruş bile artmamıştı. Oysa öbür büro arkadaşları kendisinden sonra gelenler bile terfi etmişlerdi. Asım Bey yumuşak adamdı ama hakkını da aramayacaklardan değildi. Ayda bir olsun müdürün yanına gider, beyefendi diyecek olurdu ama yalnız diyecek olurdu. Diyemezdi, daha o ağzını açıp derken müdür lafı ağzına tıkar, biliyorum Asım Bey. Mesainizden çok memnunum derdi. Çalışmanız nazarı dikkate alınmıyor sanmayın. Sonra idare müdürünü çağırır, Asım Bey daha büyük bir masa alın derdi. Asım Bey de Allah ömürler versin efendim diye saygıyla eğilerek müdürün odasından çıkardı. Müdür bir gün memurların çalıştığı odaya geldi. Şaşarak Asım Bey'e sordu. Siz bu masada mı çalışıyorsunuz? Evet. Bunun eni boyu ne kadar? Masanın enini boyunu ölçtüler. 80'e 1.40. Müdür, olamaz diye bağırdı. Çabuk bu masayı büyütün. Boyu en az 2 metre olsun. Başka bir günde yine memurların odasına gelen müdür, Asım Bey'in masası cilalanacak diye emir verdi. bu odaya her gelişinde Asım Bey'in masasında bir değişiklik yaptırırdı. "Aa, Asım Bey, sizin masanızın camı yok mu? Çabuk, Asım Bey'in masasına cam koyun." Hiçbir memurun masası Asım Bey'inki kadar yeni, cilalı büyük değildi ama hiçbirinin de aylığı Asım Bey'inki kadar az değildi. Şefin masası bile Asım Bey'in masasının yanında oyuncak gibi kalıyordu. Müdürün bu kadar anlayışı iyiliği karşısında Asım Bey sesini çıkaramıyordu ama kendi kendini yiyordu. Masasının haftadan haftaya, aydan aya büyümesine çok seviniyordu. Asım Bey'in masası 1,5 metre eninde, 3 metre boyunda koca bir masa olmuştu. Yine bir gün para sıkıntısından canı burnuna gelip müdürün odasına kapıyı çalmadan girmiş, "Beyefendi," diye söze başlamıştı. Yine onu konuşturmaz, aylığını artırmazsa dün gece yazıp cebinde sakladığı istifasını müdürün suratına fırlatacaktı. "Beyefendi, ooo Asım Bey, sizin mesainizden çok memnunum, çok iyi çalışıyorsunuz." Müdür zile basıp idare müdürünü çağırdı. Ona, "Asım Bey'in masasını neden büyütmüyorsunuz?" diye çıkıştı. Daire müdürü, "Efendim," dedi, "odada öbür memurların masalarına yer kalmadı." Müdür, "Öyleyse bütün öteki memurlar başka odaya gitsinler." Şimdi Asım Bey'in masasının eni 2,5, boyu da 4 metre olmuştu. Bu koca masada bir odada tek başına çalışıyordu. Masanın bu kadar büyümesinden bir odada tek başına çalışmaktan ötürü Asım Bey'in duyduğu sevinç ancak 2 ay kadar sürdü. Bir gün yine müdürün karşısına çıkıp, "Bey," diye söze başlayacak olduğu, suratından ne kadar kızdığı belliydi. O daha ilk sözcüğünü tamamlamadan müdür, "Merak etmeyin Asım Bey," dedi. "Çalışanlar her zaman takdir edilir. Gözümden kaçıyor zannetmeyin." Zile basıp idare müdürünü çağırdı. Ona sordu, "Asım Bey'in masasını cilalattınız mı?" "Evet efendim, her ay cilalatıyoruz." "Camı koydunuz mu?" "Tabii efendim." "Öyleyse Asım Bey'in masasını büyütün." Asım Bey cebindeki istifa dilekçesini parmaklarıyla buruşturdu. Müdüre, "Allah ömürler versin efendim," diyerek çıktı. Yine Asım Bey'in masasının yeniden büyütüldüğü bir gündü. İdare müdürü, müdüre, "Efendim," dedi, "Asım Bey'in masasını artık büyütemiyoruz." "Neden?" "Çünkü efendim, masa bütün odayı kapladığından Asım Bey'e odada oturacak yer kalmadı. Asım Bey kapı ağzında oturuyor." Müdür, "Öyleyse 2 oda arasındaki bölme yıkılsın. Asım Bey'in masası büyüsün," dedi. Asım Bey'in masası generallerin harp harekatını üstüne harita koyup idare ettikleri masa kadar büyümüştü. Asım Bey sevinçten kabına sığmıyordu ama bu sevinç 2 aydan çok sürmedi. Kirayı verememişti. Evin elektriğini de keseceklerdi. Karısı o sabah evden çıkarken para istemişti. Asım Bey söylene söylene müdürle kavga ederek büroya geldi. Burnundan soluyordu. Yok, artık bu kez ağzına geleni söyleyecekti. Ya aylığını artırırlar ya da basardı istifayı. Hızla müdürün odasına girdi. Kapıyı bile vurmadı. Daha müdür gelmemişti. Kapıdan ayrılmadı. Müdür gelir gelmez, "Beyefendi," dedi. Müdür ona tas tamam beyefendi kelimesini bile söyletmezdi ama paltosunu çıkarttığından Asım Bey'in ağzını lafla tıkayacak zaman bulamamıştı. "Asım Bey, mesainizden çok memnunum." "Beyefendi, ben bir büroda 14 yıllık memurum." "Çalışkanlığınız?" "Ama bugüne kadar aylığım hiç artmadı." "Masanızı?" "Hayır, masa filan istemiyorum. Herkesin aylığı arttı. Bir benim aylığım." "Masanızı?" Bu kez konuşamayan Asım Bey değil, müdürdü. Asım Bey 14 yıllık hıncını alıyordu. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Müdür biraz dinledikten sonra, "Siz nankör bir adamsınız," diye bağırdı. "Siz hiç iyilikten anlamıyorsunuz. Şu koca büroda sizin masanız kadar büyük kimin masası var? Hangi memur sizinki kadar büyük masada oturuyor? Sizde hiç utanmak yok mu, insaf yok mu? Size daha ne yapayım? Her ay masanızı büyüttüm. Yahu koskoca müdürken benim masam bile seninki kadar değil. Neredeyse masanız binaya sığmayacak. Haydi çıkın dışarı. Beğenmiyorsunuz, istifa edersiniz. İşte o kadar." Asım Bey süklüm püklüm çıktı dışarı, odasına gitti. Koskoca masasına baktı. Ne güzeldi. Kendi yatak odası bile bu masa kadar büyük değildi. Hayır, başka hiçbir yerde bu kadar itibar göremezdi. Masasının başına geçti, çalışmaya başladı. Ama o günden sonra Asım Bey'in masası hiç büyümedi. 24. ayrımın sonu, sayfa 336.